Anne olunca anlarsın, baba olunca anlarsın gibi cümleleri birebir kendi anne babamızdan duymuş olmasak da kim bilir hayatımız boyunca toplamda kaç kere duymuşuzdur hepimiz. İnternette bu cümleleri arattığınızda ise yüzlerce birebir bunların kullanıldığı cümle çıkıyor karşımıza. Çoğu ünlülerin ebeveyn olduklarında verdikleri demeçlerden oluşuyor. Hatta bazıları da reklam kampanyasına konu olmuş. Örneğin bir lastik markası, "Markamız baba olmanın manifestosunu baştan yazıyor" başlığı altında kullanıcılardan "baba olunca anladım" dediği şeyleri paylaşmasını istiyor. Peki nedir bu kendimiz ebeveyn olduğumuzda anladığımız şey? Bütün bunları bu hafta klinik psikolog Doktor Özge Orbay ile konuştuk.
Özge Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar.
Nasılsınız?
İyiyim. Siz nasılsınız?
İyiyim, iyiyim. Özge Hocam, isterseniz ben genelde konuklarımı çok kısa tanıtıyorum. Onlara bırakıyorum kendilerini tanıtma işini. Siz klinik psikologsunuz ve doktor klinik psikologsunuz. İsterseniz siz biraz kendi özgeçmişinizden ve hangi konularda çalıştığınızdan, nasıl çalıştığınızdan bahsederseniz sevinirim.
Tamam, ben psikolojiyi Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde okudum. Yüksek lisansımı ve doktoramı da klinik psikoloji alanında aynı yerde yaptım. Bir müddet bilişsel terapilerde çalıştım. Hastanelerde görev yaptım. Sonra yavaş yavaş başka bir arayışa girdim ve Gestalt psikoterapi ekolüyle tanıştım. Şimdi kendime ait bir yerde bu ekolle erişkin psikopatolojilerine destek veriyorum.
Aha, harika. Şunu da söylemeliyiz herhalde, değil mi? Biz Özge Hocam'la dönem arkadaşıyız. 2002 diyoruz ikimiz de. Yaşımız belli oldu böyle. Olsun.
Bilinmesinde sakınca görmüyorum.
Aynen. Çok güzel yaşlar. Aynen öyle. Özge Hocam, şimdi programdan önce de kısaca konuştuk. Daha önce de. Birazcık sizle ebeveynlerle ilgili ve ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkileriyle ilgili konuşmak istiyorum ama bunu daha çok özellikle işte kendi yetiştirilişleriyle ilgili inançları, kendileri ebeveyn olduktan sonra kendi geçmişleriyle belki farklı açılardan yüzleşmeleri, bu açılardan konuşmak istiyorum daha çok. Tamam. O yüzden belki şöyle bir şey söyleyebiliriz, sizle de konuştuk dediğim gibi daha önce. Yani ebeveyn olan bir kişinin aslında kendi anne ve babasıyla ilgili ve anne babası hayatta olabilir ya da olmayabilir. İlişkisi değişiyor aslında. Belki biraz önce bunun nedenlerinden ya da dinamiklerinden konuşarak başlayabiliriz sizin için uygunsa.
Uygun tabii ki. Hepimiz bir aileye doğduk. Belli bir çevrenin içerisinde bizi biz yapan özelliklere sahip olduk. Oradaki deneyimlerden doğru bu gerçekleşti. Çocukluk deneyimleri o kadar duyguyla sabitlenen, duygusuyla orada var olan, bazen düşünerek bile çağıramadığımız temelleri olan fakat bugünkü davranışımıza sıklıkla yansıyan bir takım deneyimler. Bu kişiler büyüdükten sonra ve kendi çocuklarını dünyaya getirdikten sonra oradaki etkileşimlerle geçmişte yaşadıkları ebeveyn çocuk ilişkileri, kendi ebeveynleriyle çocukken yaşadıkları ilişkiler ve bunların içerisindeki yaşantılar tabii ki uyanıyor, çağrışıyor. Dolayısıyla bu çocuk sahibi olmak demek hem kendi çocukluğunu tekrar hatırlamak demek, nasıl büyüdüğünü, nelerle karşılaştığını hatırlamak demek. Hem de ebeveynlik yaparken anne babasının ebeveynlik sürecini de yeniden yaşamak. Ama bu sefer onların gözünden bakabilmek demek. O nedenle bu böyle bir çifte yaşantı gibi ben bunu görüyorum. Bir yandan tekrar etmesi sorunları su yüzüne çıkarırken, yani hani eskiden yaşadığı şeyleri kişinin şimdiki ailesinde yeniden tekrar etme ihtimali söz konusu. Ama bir taraftan da ayrı bir büyüme süreci başlatıyor. Yani bunu başka bir gözle, bugünkü olgunlukla tekrar değerlendirebilmek. Hem kişinin kendisiyle hem de kişinin kendi anne babasıyla olan ilişkisini senin de dediğin gibi değiştiriyor, yeniliyor. Değil mi? Bir tazeliyor gibi görüyorum.
Yani şu da aslında ilginç bir şey. Bu programın tanıtımına yazdığım bir parçaydı. Kendim ebeveyn olduktan sonra çocuk gelişimiyle ilgili çok fazla ekstra bir şey öğrendiğimi söyleyemem ama anne babalıkla ilgili bütün görüşüm değişti. Yani hakikaten anne babalık konusunda ne kadar o anlamda bambaşka tarafları olduğunu da birinci elden görünce gerçekten kendi anne babanızla da ilişkiniz değişiyor. Yani herkesin geçmişinden getirdiği hem olumlu hem olumsuz yaşantısal deneyimler var tabii ki de.
Evet.
Peki bu değişim şimdi kendi anne babasıyla insanın ilişkisi değişiyor dedik ama daha çok ne yönde olduğunu düşünüyorsunuz? Daha olumlu mu, olumsuz mu ya da daha olumsuz olanların belli özellikleri var mı sizce? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Ben kendi klinik deneyimimden birkaç tane şey gözlemliyorum. Bunlardan bir tanesi anne babalar kendi çocuklarıyla ilişkilerinde belli yerlerde takılıyorlarsa, örneğin şefkat vermeyi hiç öğrenmemişse ve çocuğuna da nasıl şefkat vereceğini bilemiyorsa, çok kuralları olan bir yerde yetişmişse ve yani o kadar kurallara sığmayabilecek mizaçtaki bir çocuğu kurallara uydurmaya çalışıyorsa ve bununla ilgili iyi bir sonuç alamıyorsa, bu tıkandığı yerlerde bir kendini yetersiz ve çaresiz hissetmek ve bunu öğrendiği yerle ilgili bir suçlama ilişkisi geliştirmek söz konusu olabiliyor. Ben ne gördüm ki zaten kendi çocuğuma onu yapayım. İşte beni böyle yetiştirdikleri için bu böyle oluyor. Böyle düşünüldüğü zaman da, bu bağlantı bu şekilde kurulduğu zaman da anne babaya öfkelenmesini beklerim bu kişinin. Genelde de böyle oluyor. Dolayısıyla oradaki öfke ilişkisini bazen çocuğuna da yansıtmak söz konusu olabilir. Başka bir tanesi de hakikaten kendine yapılmadığını gördüğü şeyleri kendi çocuğunda bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığını fark ettiğinde, ben de bu değildi uygulanan şey. Fakat benim ihtiyacım olan şuydu deyip kendi çocuğunu onu başka türlü transfer etmekte söz konusu. Bazen de böyle olumlu bir takım gözlemlerde bulunuyorum. Evet. İki yönlü bakmak gerek diye düşünüyorum. Kesinlikle. Güzel transfer edemediklerimiz ve hani tıkandığımız ve çaresiz kaldığımız yerler diye.
Aslında ebeveynlik literatüründe de bu tam şey olarak geçiyor. Yani imitation ve counter imitation. Yani evet. Tam bir şeyi alıp imitate etme, modelleme, hatta yani modeling ve counter modeling diye de geçiyor. Evet. Bir şeyi beğendiğiniz bir şeyse aynı şekilde bazen farkında olmadan içselleştirmek, onu kendi ebeveynlik pratiklerinizde uygulamak ya da bazen de ben bu olmayacağım diye yola çıkmak. Yani evet. Buna bu yapıldı. Ben kendi çocuğuma bunu yapmayacağım gibi. Peki belki daha felsefik bir soru olacak ama sevgi görmeden büyümüş bir çocuk büyüdüğünde ve kendi çocuğu olduğunda çocuğuna sevgi verebilir mi diyeceğim. Yani bu belki farklı modellediği şey sevgi içinde geçerli mi sizce?
Bence geçerli. Sevgi gibi, özdeğer gibi, özsaygı gibi, özgüven gibi bir takım kavramları biz ailede deneyimleyerek oturtuyoruz. Sevilebilir olduğumuzu birileri bizi sevdiği zaman idrak edebiliyoruz. Hı hı. Ve sevilebilir olduğumuzu bildiğimizde de başka birisine sevgi verebilme ihtimalimiz açığa çıkıyor. Dolayısıyla ben beni doyuracak kadar, kendi değerimin farkına varacağım kadar belli bir sevgi almamışsam, bu sevgiyi bana geçecek uygun yöntemlerle almamışsam, çünkü burada parantez, yani bazı ailelerde sevginin ifadesi öyle olabilir ki çocuğa o hiç gitmez. Bazıları dalga geçerek sever, bazıları küfür ederek sever, bazıları işte ne bileyim çok disipline ederek sever, iyiliği için böyle yapıyorum der mesela. Öyle sevgi ifadeleri var ki çocuğun sevildiğini anlaması mümkün değil. O küçücük yaşıyla o deneyimden geçerken.
Evet.
Eğer bu gerçekleşmemişse, o zaman ben hani ne kendimin sevilebilir olduğunu düşünebilirim, bilebilirim. Böyle bir kaynak olmadığım için de başka birine, başka bir bireye, kendi çocuğuma sevgi verebilirim, veremem.
Belki yani şuna da aklım gidiyor. Mesela bağlanma literatürünü düşünüyorum. Şu bana hep çok umutlu gelmiştir, öyle diyeceğim, insan gelişimiyle ilgili. Mesela güvenli bağlanmada tamam, işler genelde sorunsuz gidiyor. Ne anlamda? Çok büyük bir travma yaşamadığı sürece eğer güvenli bağlanması varsa ve bunu çocuklukta erken yaşlarda aldıysa sonra hayatta karşısına çıkan zorluklarla başa çıkabilmesi, tabii başka etkenler de var, mizaç gibi farklı stresler de var ama çok daha kolay oluyor çoğu başka bireye göre. Fakat bana umutlu gelen kısım şu, güvensiz bağlanma stili olan kişiler aslında mesela güvenli bağlanma stili olan bir eş bulduklarında, yeterince süre verildiğinde, hani o gerçekten yeterince süre verildiğinde ve güvenebildiğinde, mesela işte uzun bir süreçte bir birliktelikte vesaire bağlanma stili değişebiliyor. Bu bana hep çok olumlu ve çok umutlu gelmiştir insan gelişimiyle ilgili.
Kesinlikle terapide de olan bu. Yani aşağı yukarı 5 sene iyi giden, ilişkinin güçlü olduğu bir terapi sürecinde kişi kaldığı zaman onun da bağlanma stili de, kişilik örüntülerinde de önemli ölçüde değişiklikler olduğunu görüyoruz. Yani eşte tabii ki önemli bir etki bu açıdan.
Peki kim olumlu, kim olumsuz etkileniyor diye konuştuk biraz önce. Yani şu anlamda işte bir biçimde kendi ebeveyn oluyor kişi. Ondan sonra işte kendi anne babasıyla ilişkisi değişiyor dedik. Ve bunun için hani nasıl yansımaları olabilir? Olumsuz değişen nasıl değişir? Olumlu değişen ya da olumlu geçiren bunu nasıl bu süreci geçirebilir diye konuştuk. Peki sizce belirli kişilik özellikleri var mı? Yani bu deneyimi önceden belki yordayabilecek diyeceğim. Daha mı kolay atlatır ya da İşte kendi ailesini daha iyi anlaması onda daha olumlu bir izlenim mi yaratır, yoksa tam aksine daha olumsuza mı götürür? Bunları yordayacak kişilik özellikleri olduğunu düşünüyor musunuz?
Düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü tek bir şeyle açıklanabilir bir şey değil ebeveyn çocuk ilişkisi. Burada evet, ben annemden babamdan belli bir şeyler görmüşüm. Onlarla belli deneyimlerim var. Oradan kendime ait ne alacaksam almışım ve getirmişim. Ama bir çocuk dünyaya geldikten sonra artık sadece benim deneyimlerim söz konusu değil. Benim eşimin de deneyimleri var. Çocukluğuyla ilgili bu bir. İkimiz bu çocuk için bir çevre oluşturuyoruz.
Kesinlikle.
Ve bu çocuk dünyaya geldikten sonra artık sadece çocuktan ya da sadece ebeveyninden bahsedemeyiz. Yani ikisinin arasında bir temas, bir etkileşim gerçekleşiyor. Intersubjektivite dediğim bir etkileşimden bahsetmek mümkün. Burada çocuğun mizacını da, çocuğun fiziksel ihtiyaçlarını da, çocuğun algısını da, çocuğun dünyayı nasıl gördüğünü de, evin duygusunu da, anne babanın geçmişten getirdiği deneyimleri ve kişilik özelliklerini de bir arada, bir bütün olarak değerlendirmek gerek. O yüzden de hani oradan bu deneyim geldiyse ve bu kişide şu kişilik özellikleri daha baskınsa, buradan şunu öngörebilirim diye bir şey söyleyemiyorum. Söylememin de uygun olduğunu düşünmüyorum. Daha bütüncül bakmak, çocuğu da, evde olup biteni de daha iyi anlamayı sağlıyor.
Aslında belki tam söylediğiniz bu yapısal eşitlik modeli vardır ya, bizim istatistiksel yöntemlerde kullandığımız birçok işte etkenin nasıl bir çıktığı ya da hatta birden çok çıktığı yoradığı. Yani belki de işte dediğiniz gibi evin iklimi, anne babanın evlilik ilişkisinde nasıl, nerede oldukları, yani o yaş, o deneyim ve kendi evliliklerinde nerede oldukları, geniş ailenin etkileri, bunların hepsi ve birbiriyle etkileşime giren bir süreci yaratıyor da diyorsunuz anladığım kadarıyla.
Aynen bunu diyorum. Çünkü bu iklim, bu çevre, anne babanın oluşturduğu dinamik nasıl bir şeyse, çocuk da kendi ihtiyaçlarını karşılamak için öyle hareket etmeye başlıyor. Yani ağlamasının şiddeti ona göre olur. Herhangi bir şeyi istediği zaman kime yöneleceği ona göre olur. Ne kadar pasif ya da aktif kalacağı ona göre belirlenir. Çocuk kendini konumlandırdıkça anne baba da onun konumuna göre yeniden kendi davranışlarını şekillendirir. Dolayısıyla bu böyle bir kendi içinde sürekli değişen ve birbirinden etkilenen bir süreç. Ve evet, kesinlikle bütün parçaları bir arada görmek uygun olur. Orada nasıl bir gelişim süreci olacağını anlayabilmek için.
Şimdi yine sizin söylediklerinizden şunlar aklıma geliyor. Yani daha başak modeller olarak. Bir tanesi, yani önce doğduğumuz andan itibaren aslında çoğunlukla temel bakım vericiler olan anneler. Toplumsal cinsiyet rolleri içinde. Tabii bunun bir parçası meselesi de var. Ama yeni dünyaya gelen bir çocuk aslında yani ilk andan itibaren sürekli olarak özellikle de besin alabileceği yer olduğu için çoğu durumda annesinin yüzüne bakıyor. Ve daha işte 6 aydan önce o kadar görme bir yetişkinde olduğu kadar net değil ama yakından daha net görebiliyorlar. Aslında çoğu zaman net olarak gördüğü şey de obje de annenin yüzü. Ve yani şunu bir hocamız söylemişti, çok hoşuma giden bir laftır. Yani dünyada çocuğunuz kadar sizi iyi, yüz ifadenizi iyi bilen her bir mimiğinizin, işte dudağınızın bir kıvrılmasının, gözünüzü kısmanızın ya da açmanızın, bunların anlamını çocuğunuzdan daha iyi bilen kimse yoktur diye. Çünkü
ne hoş.
İlk dünyaya geldiği andan itibaren sizin yüzünüze bakarak büyüyor diye. Belki o yüzden de her birimiz aslında annemizin sözsüz verdiği sinyallere de çok açığızdır, algılarımız açıktır. Öyle diyeceğim, antenlerimiz açıktır bu duruma çoğu zaman. Evet. Şimdi bu durumda da mesela özellikle kaygı düzeyi yüksek annelerde, yani bu bir tabii suç değil, şey değil, bu bir durum, durum saptaması olarak söylüyoruz bunu araştırma yönünden de. Her şeyi algıladığı gibi nasıl sevgiyi ya da dilin algoritmasını çözüp dili öğreniyorsa, işte sevgi yaşını öğreniyorsa, o kaygıyı da aslında ilk o kırmızı bayrağı gören yine çocuklar. Yani bir şey değiştiği zaman annede fark ettirmeyeyim diye çaba sarf ettiği bir kaygı bile olsa bu. Aslında buna ilk uyanan, yani ben şey diyorum, kömür madenindeki kanarya meselesi.
Yeah.
Önce ilk çocuklar bunu fark ediyor. Şimdi bu yönüyle de dediklerinizi değerlendiriyorum. Mesela bir faktör bu anlamda anne ile çocuğun uyumu olabilir. Tabii hem bağlanma olarak uyumlanması hem de belki mizacı aslında çocuğun. Yani çünkü şunu da biliyoruz, işte sadece çocuğun mizacı önemli değil, yoksa zaten tek bir reçete annelik babalık olurdu. Ama her çocuğun mizacına uygun, kendi mizacınızla onun nasıl kesiştiği ve uyumlandığı önemli bir şey oluyor burada. Bir de evle ilgili söylediğiniz çok hoşuma gitti. Biraz uzattım ama yani çok hoşuma gitti söylediğiniz evin iklimi, evin durumu. Son yıllarda bağlanmayla ilgili mesela yeni çıkan bir ölçek, evdeki kaos diye bir ölçek var, kaos ölçeği. Ve şöyle maddeler içeriyor, işte büyürken yetiştiğim evde aradığım bir şeyi asla bulamazdım. Mesela böyle maddeler var, ya da işte yemeğin hangi saatte olacağı hiçbir zaman belli olmazdı. Aha. Sürekli bir yerlere geç kalırdık gibi. Yani bazen bu da çok ilginç. Anne babalar inanılmaz sevgi dolu olabiliyorlar. Çocuğu hani mutlaka ihmal de ediyorlar anlamında demiyorum bunu, ama çok daha kaotik bir ev ortamı da olabiliyor. Ve bu tabii bu da o denklemin bir parçası oluyor. Ya da mizaç da, yani hepsi aslında zincirleme olarak belki birbirine etkiliyor. O yüzden de bir biricik deneyim oluyor herhalde. Öyle de düşünüyorum. Peki Özge Hocam, şuna gelebiliriz belki. Şimdi literatürden yine bildiğimiz kadarıyla özellikle depresyondaki annelerin, çocuklarının gelişimsel çıktılarına baktığımızda aslında birçok gelişimsel dezavantaj görüyoruz. Çok yaygın ve hani çok yayın olan bir literatür. Yani duygu anlama becerilerinden tutun da duyguları yani belirli yaşlarda doğru biçimde kullanma, öğrenme, ama ileride de depresyona yatkın olma gibi birçok aslında şey var. Çıktı var, öyle söyleyeyim.
Evet.
Ama tabii yani depresyonda, yani siz bir klinikçi olarak zaten eminim sıkça karşılaştığınız da bir durum. Yani kişinin kontrolünde olan bir şey değil. Peki ebeveyn olup bu tip özellikle psikopatolojilerden, özellikle mesela depresyonu ele alırsak, depresyon geçiren ebeveynlerin genelde ne yaşıyorlar, öyle söyleyeyim, bu süreçte ne yaşıyorlar?
Depresyon kişinin enerjisinin tükendiği bir yer. Artık hayatta belli bir tarzda davrandığı, bu davranış şeklinin onu istediği şekilde, istediği yere, istediği ihtiyaçlara götürmediğini anladığı, tükendiği ve artık hareket edecek enerjisinin olmadığı yerler. Dolayısıyla bunun olduğu yerde daha çok derin bir üzüntünün olmasını beklerim, yetersizlik duygusunun olmasını beklerim, bir ümitsizlik olmasını beklerim. Bu tabii ki çocuk üstünden yaşanıyorsa ilişkiyi de etkiler. Az önce söylediğin işte endişeli ebeveynle derin üzüntülü ebeveyn aynı şey. Çocuk belli bir yaşa kadar dil gelişimi olmadığı için sadece mimiği ve duyguyu okuyarak hayatta kalıyor. Bunların yaşamsal değeri var ve annenin de bu türden duyguları varsa çocuğun da okuyacağı şeyler bunlardır. Ve dolayısıyla bunlar çocuk için çok güvende hissetmediği, huzursuz olduğu, yatışmakta zorluk çektiği, hani annesinin ilgisine doymadığı, hep aç kaldığı, bunu hani fiziksel olarak söylemiyorum, duygusal olarak aç kaldığı bir süreç açığa çıkar. Çocuk böyle şeyler yaşıyorsa o zaman ortamda birazcık daha hırçın olacaktır, daha çok ağlayacaktır, daha az uyuyacaktır, daha belki hayırları net olacaktır, yatışması çok zor olacaktır. Annenin duygusunu okuduktan sonra güvende hissetmeyip böyle davranırsa o zaman anne kendini daha da yetersiz hissedecektir. Bu böyle kendini besleyen bir kısır döngüye dönüşür. O yüzden de burada yani bir müdahale de yapılabilecekse ilk yapılacak olan şey annenin kendi duygusunun farkına varması ve onu bir şekilde tamir etmesi. Ya profesyonel yardım alarak, ya eşinden destek alarak, ya çocuğun sorumluluğunu bir müddet başkalarıyla daha sık ve yoğun bir şekilde paylaşarak, kendini dinlendirerek bu yatıştıktan sonra çocukla ilişkisini tekrar gözden geçirmek mümkün olur. Az önce yaptığın açıklamalarla ilgili de yani annenin kendi duygusal ihtiyaçları varsa eğer, şöyle bir yanılgı oluyor. Yani çocuk bana uyum sağlasın. İçeriden böyle bir beklenti oluyor. Keşke bu çocuk benim bu halimi görse de daha az ağlasa, hemen susuverse. Çünkü ben iyi değilim.
Evet.
Bu annenin artık bu deminden anlattığım intersubjektivitenin dışına çıktığı bir yer. Çocuğun mizacını da, çocuğun kendisinden nasıl etkilendiğini de, böyle etkilenip nasıl davrandığını da artık gözden kaçırdığı, bu dinamiği artık okuyamadığı, çok kendi içinde kaldığı, kendi deneyimini kendi içinde yaşadığı bir hal. Bu ilişki açısından iyi değil. Çocuğun kendilik gelişimi açısından da iyi değil. Dolayısıyla böyle bir şey varsa önce annenin sağaltılması gerekiyor ki ondan sonra ebeveyn çocuk ilişkisi gerekiyorsa yeniden tamir edilsin ve hani daha çocuğu da anneyi de besleyen şekilde sürebilsin. Çünkü annelik de evet belli bir sorumluluk. Çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak için orada anne. Fakat annenin de kendi ihtiyaçları var değil mi? Birinin büyümesine eşlik etmek güzel bir şey. Şefkat, sevgi verebilmek güzel bir şey. Ondan sonra verdiğin emeğin karşılığını görebilmek güzel bir şey. Birinin sana kendi heyecanını o saflıkta iletebilmesi, seninle bunu paylaşabilmesi güzel bir şey. Annenin de buradan aldığı bir takım doyumlar var. Dolayısıyla eğer ki bu sağaltımlar gerçekleşirse hem çocuğun hem annenin karşılıklı ihtiyaçları karşılanabilir ve daha daha doğru beklentilerle devam eden güzel bir büyüme süreci olur. İkisi için de, ikisinin de kendiliği gelişmeye devam eder sağlıklı bir ortamda.
Kesinlikle, kesinlikle hepsine katılıyorum. Ve şu çok ilginç, siz konuştukça onu düşünüyorum. Yani klinik psikoloji ile gelişim psikolojisi aslında ne kadar el ele giden alanlar. Yani.
Çok, çok.
Gerçekten çok, yani bütün konuştuklarınızın hem tabii benim de kafamda ama ayrıca yani kişisel olarak bende karşılığı olmasının dışında hakikaten literatürle ne kadar uyumlu olduğunu görüyorum. Hep klinikçilerle konuşurken bunu düşünüyorum çoğu zaman gelişimli evet. olarak.
Yani gelişim dönemlerini bilmeden hakikaten hangi gelişim döneminde neye ihtiyaç olduğunun farkında olmadan, kişinin hangi gelişim döneminde neler yaşamış olduğunu okuyamadan hani bu iş gerçekten yapılamaz. El ele olmak zorunda. Zorunda.
Evet.
Ve bu çok güzel hakikaten. Çok zengin bir çalışma ortamı sağlıyor.
Kesinlikle.
Zengin bir bakış açısı sağlıyor.
Evet. Bir de bu söylediğiniz çok dikkatimi çekti. Dediniz ya yani aslında annenin kaynakları tükendiği zaman işte evet. beni anlasa meselesi çocuğa. Yani niye bu kadar ağlıyor? Yani benim halim yok görmüyor mu gibi aslında ilginç biçimde mesela özellikle ihmal literatüründe şu çok öne çıkan bir şey özellik olarak en azından. Yani nasıl diyelim, yüksek beklentiler çocuktan. Evet. Yani eğer gerçekçi olmayan beklentileri varsa ebeveynlerin, mesela duygu düzenleme becerileri, işte 3 yaşında bir çocuğun o kadar da gelişkin değil ama bir yetişkin gibi davranmasını bekliyorsunuz. Hmm. Her yerde kendini işte çok idare edebilmesini, hiçbir yerde ağlamamasını, işte hiçbir şey tantrum geçirmemesini, ama bu 3 yaş için imkansız bir şey.
Ya.
Mutlaka geçirecek, yani eşyanın doğası durumu artık o noktada neredeyse.
Evet, evet.
O yüzden aslında bu yüksek kriterler diyeyim, yüksek standartlar genelde ne yazık ki ihmalinde ve hatta yani oradan istismara giden yolunda açıcısı, yordayıcı faktörlerinden biri ne yazık ki. Evet. Ve yani mutlaka sizin zaten söyledikleriniz arasında bu da vardı. Böyle durumlarda da aslında yardım almak çok önemli herhalde.
Kesinlikle, ama böyle durumlarda kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu anlaması daha geç oluyor. Geç oluyor. Çünkü ihmal edildiğim bir ortamda büyümüşsem, benim baş etmek için küçük yaşta oluşturduğum örüntüler o kadar kemikleşiyor ki ben onun normalim olduğunu zannediyorum. Normalin, yani benim istediğim ve insanların istediğimi vermediği bir ortam olduğunu zannediyorum. Ve bunun içerisinde her ne kadar sıkılırsam sıkılayım, bunun bir sorun olduğunu, burada bir yanlışlık olduğunu o nedenle göremiyorum taraflı olarak. Burada belki ne bileyim başka bakım verenler varsa, eş gibi, aile, geniş aileden birileri gibi bu konularda belki anneyi desteklemek ve dışarıdan birisi görüyorsa buralardan yardım alması için onu yönlendirmek birazcık daha mümkün olabilir. Mümkün olabilir. Burada annenin yalnız olmaması çok önemli. Çok önemli. Bu destek sisteminin içerisinde anlamlı bir şey. Söylediğin gibi biz bazen o kadar kanı kısadığımız ve fakat iyi sonuçlar vermeyen şeylerle bu işe girişiyoruz ki çıkıp bakmak hakikaten çok zor oluyor. O yüzden de orada her an birilerinin olması gerek. Birileri yoksa da annenin bir şekilde yardım almak için kendine izin vermesi, kendine serbest bırakması gerek. Bu genellikle çocuk anne babadan ihtiyacını yeterince karşılayamamışsa, onlardan karşılayamadığı ihtiyacını diğer insanlardan karşılamak beklentisiyle büyüyor. Bu şekilde oluşan bir şey. Sonradan doğurduğu çocuk da veyahut da edindiği çocuk da bu çevredeki insanlardan biri gibi ondan sonra gözünde görünmeye başlıyor. Dolayısıyla eğer çocuktan çok beklentide olduğunu birisi fark ediyorsa, yeterince zaman kullanmış ve aynı patinajı hep yapmış ve evet ben çocuğumdan beklentiliyim ve o bunu karşılamıyor noktasına gelmişse, o zaman kendi anne babasıyla karşılayamadığı ihtiyaçlarını dönüp tamir etmeli ya da bunun gerçekleşebileceği bir sürece girmeli. Bunlar öyle insanların zannettiği kadar çok uzun uzadıya süreçlerde değil. Eğer ki sorun tespit edildiği anda müdahale edilirse bir iki sene içerisinde hakikaten bambaşka bir ebeveyn çocuk ilişkisi kurmak mümkün oluyor. Bağlantılar o kadar hızlı kurulabiliyor.
Evet, evet. Ve şu da çok ilginç gerçekten söylediğinizde, yine bu benzer aynı literatürdeki ikinci madde, koruyucu faktör olarak.
Ya.
Örtüşüyor diyorum ve literatürler hakikaten, hakikaten de destek olması çevresinde ve tam da yani iki taraflı bir şey, tam da ikisini de siz zaten kapsayan bir şey söylediniz. Hani birincisi biraz reality check gibi, yani yaptığını bir ikinci yetişkin en azından görüyor. Evet. Ve yani düzgün gitmeyen bir şey olursa o kişinin bir yorumu bile aslında bazen etkileyebiliyor. Olumlu yönde de etkileyebiliyor. Evet. Ya da en azından bir durdurma mekanizması oluyor. İkincisi de sizin dediğiniz gibi çocuk için en önemlisi başka kaynaklar olmuş oluyor. Yani bu kişi doğru değilse bir diğerinden o ihtiyacı karşılama.
Değil mi? Kesinlikle. Burada tabii ki eşler arasındaki iletişim de önemli. Yani bu biz hep böyle anne babayla ilişki ve onun kendi çocuğuna aktarımı üstünden gittik bugün konuşurken ama eşler arasında da bunların iletişimi yapılırken güzel yapıcı bir dil olması, tarafların birbirlerini suçlamadan, bu işi ikisinin de yeni öğrendiğini akılda tutarak, inişler çıkışlar olacağını bilerek, birbirlerini destekleyerek komünikasyon sağlamaları güzel olurdu. Yoksa hakikaten kişinin kendini yetersiz hissettiği, çocuktan bile beklentili olacak bir noktada durduğu yerde kolay değil herhangi bir geri bildirimi almak. O nedenle birazcık daha sabırlı olmak ve daha yapıcı bir dil kullanmak güzel olurdu.
Evet, evet. Yani aslında aile ilişkileri içinde de kesinlikle dediğiniz çok önemli. Çünkü mesela şunlar da bana çok ilginç gelen bulgular. Birebir bu konuyla ilgili değil ama mesela romantik ilişkileri ve bunlarda bağlanmayı inceleyen yeni çalışmalarda 10 yıllık boylamsal çalışmalar var. Şu çok ilginç. Mesela eş desteği kişinin bağışıklık sisteminin çalışmasını bile etkiliyor.
Ah.
Yani bu çok bana fantastik gelen bir yani hakikaten yani tabii ki de zaten psikoloji ve o anlamdaki fizyoloji el ele giden bir şey tabii ki de. Ama hakikaten sürekli teyakkuzda olan bir bağışıklık sistemi gibi diğer türlüsü sürekli olan kronik bir mesela kavga hali ya da anlaşmazlık evde ya da birbirine güven ortamı yani bir biçimde o güven ortamının kırılmış olması, karşılıklı güvenin olmaması vesaire. Bir de şu bana ilginç geliyor. Şimdi bir psikopatoloji olmadığını varsaydığımız durumlarda da yani aslında en azından ortalamada daha normlara göre giden normatif bir annelik babalık deneyiminden bahsettiğimizde bile aslında bunun tabii toplumsal cinsiyet normlarıyla da çok ilgisi var. İlk bölümlerde konuşmuştuk biraz bu anneleri utandıran anılar, utandırmayı değiştiriler vesaire falan. Şimdi bunlar da var ama bunların dışında zaten bunların hiçbiri olmasa ve günlük gülistanlık bir şey olsa bile literatürde en çok geçen şeylerden biri de annelerin suçluluk duygusu. Bu çok ilginç geliyor bana. Ve yani açıkçası ben de mesela kişisel olarak belirli bir dönem bunu yaşadığımı söyleyebilirim çok rahatça. Özellikle ilk belki 8-9 ay çünkü her şey iyi gitse de ki yani ben mesela şanslıydım diye düşünüyorum kolay bir bebekti Ekin. Ama yani sürekli olarak acaba daha iyisi yapılabilir mi gibi bir şey var. Yani işte bir kere ağladı acaba hani bu tamam ağlıyor ama acaba ben mi ağlattım? Ben mi sebep oldum? Yani o çocukla olan ilişkide çoğu zaman literatürde olan şeyde ortaya çıkan şey özellikle ilk yıllardaki o annenin garip bir bazen nedensiz olan suçluluk duygusu. Sonra ben literatürde şöyle bir o da klinik psikoloji literatüründe şöyle bir kavramla karşılaştım. Good enough mothering diye hep söylüyorum bunu. Çok hoşuma gidiyor.
Süpermiş.
Yeterince iyi annelik.
Evet.
Bunun tanımında şunu söylüyordu. İşte yani niyetim iyi, elimden geleni yapıyorum. Hani ihmal etmiyorum çocuğumu. Tamam elimden gelen bu ve hani her zaman her şeyin daha iyisi var ama ben bu kadarını yapabiliyorum. Kabullenmek ve yani bunun da sadece size ait bir deneyim olmadığını aslında herkesin benzer yollardan geçtiğini.
Kesinlikle.
Biraz da kabullenmek olayı herhalde farklılaştırıyor. Peki benim esas sormak istediğim şu. Yani bunun belki işte bunu belirli devrede, kısa devrede yaşayan işte annelikte, babalıkta ilk deneyimi olduğu için ve kadınlara dediğim gibi toplumsal cinsiyet rolleri içinde bu yüklendiği için daha çok kadınlar yaşıyor. Peki bunu kısa bir süre yaşanıp biten durumdan değil de bunu sürdüğü durumlar da var. Yani nasıl? Hani çocuk çok daha büyüyor. Belki hatta ilkokula başlıyor. Fakat anne olarak özellikle kadınlar bazen kendilerini çok yani bazen kaynağını da bulamadıkları, keşfedemedikleri bir suçluluk içinde de sürdürebiliyorlar annelik pratiklerini. Bunun nedenleri ne olabilir?
Şeyde haklısın. Yani bu herhangi bir patoloji sonucunda olmak zorunda değil. Her evin içerisinde annenin babanın insani bir tarafı var yani. Herkes elinden gelen ebeveynliği yapıyor. Good enough mothering değil, good enough parenting'i. Benim anne babam da, senin anne baban da, herkesin anne babası da kendi çaplarında yaptılar. Dolayısıyla kendi bildikleri şeyleri uygularken tabii ki bir takım uygulamalar sana bana uymayacaktır. Uymadığı yerde de evet benim hem kendimle ilgili fikirlerim hem de ihtiyaçlarımın karşılanmasıyla ilgili deneyimlerim belki olumsuz bir şekilde etkilenebilir. Şimdi burada iki tane şeye bakmak lazım. Bir, evde herkesin birbirini suçladığı bir ortamda mı büyümüşüm ben? Çok yetersiz hissettirilerek mi büyümüşüm ben? Çünkü kendilik gelişiminin en önemli şeylerinden bir tanesi çocuğun kendi yaşına göre yeterliliğinin onaylanması. becerilerinin yetmeyeceği bir durumla karşılaştığında da desteklenmesi. Bu Kohut'un teoreminde olan ve çok önemsediğim bir şey. Eğer ki buralarda ben büyürken sorun olmuşsa, bu ne olabilir? Kendi yeterliliğimle ilgili. Çünkü hani yeterli bir anne olamadığımı düşündüğüm için suçlu hissediyorsam ben eğer. Ya yeterliliğimin çok üstünde şahane, çok acayip şeyler yapıyorsun. Aman Özgeciğim sen ne yaparsan iyi yaparsın gibi. Çok şişik bir yerden geri bildirimler almışsam kendimi yetersiz hissederim. Ya da her yaptığım yerilmiş ve yetersiz bulunmuşsa. Ve bunun üstünden utandırılmışsam yetersiz hissederim. Birinci boyutu bu. İlişkilerde bunu yaşamış olabilirim. Şimdi ikinci söylediğim de bu sebepsiz yere, bazen annenin kendinin de sebebini anlayamadığı bir suçluluk duygusu diyorsun. Orada bambaşka bir dinamik oluyor. Şimdi evin ikliminden bahsetmiştik ya az önce. Bu evin ikliminde annenin kendiyle ilgili deneyimleri var, annenin utançları var, annenin kendini yetersiz hissetmeleri var, annenin bu duyguları yaşarken işte eşi tarafından desteklenmesi, desteklenmemesi var. Aynı şekilde eşinin de eğer böyle şeyleri varsa bunlar da iklimi etkiliyor. Şimdi çocuk bu iklimde olan şeyi kopyalıyor. Evde birinde bir utanç varsa, herhangi bir suçluluk üstünden yaşanan bir utanç varsa çocuk bu utançla iç içe geçer. O utancı kendi utancıymış gibi yaşama eğilimi olur. Ve bunu sözsüz dönemden daha biz biliriz. O yüzden de büyüdükten sonra herhangi bir suçluluk duygusunun kaynağını zihinsel olarak bulamıyorsam, hani bilinçli bir şekilde adını koyamıyorsam, muhtemelen sözsüz dönemde birilerini utanırken ben izlemeye başlamışımdır. Sonra bununla ilgili deneyimler çeşitlenmiştir ve bu pekişmiştir. O zaman kişinin annesiyle babasıyla ilişkisine değil, annesinin kendi özelinde nasıl bir yetersizlik duygusu yaşadığı, nasıl bir suçluluk yaşadığı, nasıl kendinden utandığı, nasıl kendini olduğu gibi var edemediğiyle ilgili bir takım farkındalıklar geliştirmesi gerekiyor. Buradan bu başladığımız yere geri dönüyoruz. Yani ben bir anne olarak good enough mothering'i eğer oturtuyorsam, benim kendi çocukluğumun sağaltımı da annemin de good enough bir mother olduğunu idrak ettiğim yerde başlıyor. O zaman ben annemin neyden utandığını, nasıl yetiştiği için kendinden bu şekilde utandığını ve böyle davrandığını idrak ettiğim zaman onun içselleştirdiğim utancından özgürleşmiş oluyorum. Bir şekilde onu ona iade edebilmiş oluyorum. O zaman benim kendim gibi var olabilmek için önümde bir kapı açılmış oluyor. Bu tabii ki biraz daha derinlikli bir çalışma. Bu iki sebep düşünülebilir dediğim türden bir suçluluk varsa.
Harika, harika anlattınız. Şiir gibi diyeceğim.
Sevindim.
Yani o kadar farklı şeyler düşündüm ki siz konuşurken bunlarla ilgili. Çok iyi, hem literatürden bağladım hem de başka, şimdi düşünüyorum mesela laboratuvardaki gelen katılımcılarla ilgili deneyimler beni mesela klinikle ilgili okumalara yapmaya itti zaman içinde. Yani son 8 yılda. Çünkü yani işte daha şey yapmak için, quantify etmek diyoruz ya, posttaki sayar gibi bazen işte bir kamera kaydını ya da bir ses kaydını belli şeyleri sayıyoruz. Onlardan işte istatistiksel modellerle şey yapıyoruz, analiz yapıyoruz. Ama çok ilginç biçimde mesela fark ettiğim, yani sizin dediğinizle de onu bağdaştırdım. Şimdi çok çok benzer konuşmalar yapan anneler var, geliyorlar, çok benzer biçimde konuşuyorlar çocuklarıyla. Çocukların tepkileri daha farklı oluyor. Ama bu iki anneye baktığınızda gerçekten çok benzer biçimde benzer sorular soruyorlar, benzer konulardan bahsediyorlar. Fakat işte çoğu zaman yani birebir deşifre edilmiş konuşmalardan kodlama yapmak aslında o ses tonunu, duyguyu, bazen görüntüyle yakalanan bazı şeyleri kaybettirdiğini fark ettim araştırma yaparken. Ve onun üzerine mesela bazı çalışmalarda görüntü kaydı almaya başladık. Bazı çalışmalarda ses dalgalarına bakmaya başladık. Çünkü gerçekten tamamen aynı şey söylense de bambaşka mesajlar verilebiliyor.
Kesinlikle.
Bu da şunu düşündürttü biraz önce söylediğiniz şeyden, yani dediniz ya aslında izlemeye başlıyor. Daha belki prelinguistik, yani dilden önceki devrede.
Kesinlikle.
Aslında birinin bir şeyler yaptığını, işte biraz önce söylediğimiz o yüzüne bakma, mimiğini bilme, çocuğuna bakma, kendini nasıl taşıyor, işte ayak parmağını mı kıvırıyor, kolunu nereye koyuyor, yani bunlar bile belirli mesajlar veriyorlar. Ya da sizle iletişimi nasıl, yani işte sürekli olarak dokunuyor mu? Mesela bir çalışmada dokunma kodluyorduk. Ve o örneği mesela unutamıyorum. Çok ilginçti. Çok güzel, çok sevgi dolu bir konuşma. Fakat anne ortalama, yani diyebilirim ki 5 saniyede bir ileri çıkıp çocuğun dizlerine dokunuyor. Ve konuşmada geçen hiçbir şey yok. Gayet güzel geçiyor, fakat videoda yakalanan çocuk yerde bulduğu bir takım işte galoşları, şeyleri anneye fırlatıyor geri sürekli ve rahatsız. O kadar çok dokunulmadan
rahatsız.
Sürekli uyarılıyor çünkü. Sürekli dikkatini veriyor orada. Yani bu tip sözsüz mesajların hepsi aslında benliğin çok önemli bir parçası ve burada ilginç olan, benim için yeni olan, evet aslında diyoruz ya halk arasındaki tabiriyle iç sesi olması diye insanın. Belki de sebebini bulamadığımız, yani bilmediğimizi düşündüğümüz çoğu şeyde bu tip çok erken öğrenmelerin bize mirası diyeceğim.
Kesinlikle öyle. Buna bir de şeyi de eklemek isterim. Bunlar mesela terapide de çalışması, teşhis etmesi, bulması, anlamlandırması zor şeyler. Evet, annenin sözel olarak söylediği bir şey var. Evet, annenin bir de mimiği ve duygusu var. Bu ikisinin hiç örtüşmediği durumlar da çocukta farklı bir etki yapıyor. Çocuğu birazcık daha hareketsizleştirdiği, çocuğun ortamı anlamasını güçleştirdiği ya da ortamı anlamak bu uyumsuzluk yüzünden çok zorsa, çocuğun ekstra etrafı görebilmek ve tanıyabilmek için sezgi geliştirdiği başka durumlar da olabilir. Yani bu tutarsızlık, tutarsızlık yoksa duygusal olarak neyin aktarıldığı, sözel olarak neyin aktarıldığı tabii ki çok önemli. Kendiliği çok belirgin şekilde şekillendiriyor. Ve çok çok erken yaşlardan itibaren evde ne olduğunu, eğer ben hatırlamıyorsam bile, bana anlatılması, hatırlanması, benle ilgili hikayelerin içerisinde duyduklarım, biraz bunları fark edebilmeyi, aa şöyle de bir şey duymuştum diye, evdeki iklim demek ki böyleymiş diye söyleyebilmeyi belki sağlayabilir, çıkış yolları bulmayı kolaylaştırabilir. O nedenle burada söylemiş olalım istedim.
Evet, evet, kesinlikle. Peki şuna da biraz gelmek istiyorum Özge Hocam. Dayanıklılık konuşmak istiyorum biraz sizle.
Tamam.
Şu da bana çok ilginç gelen bir literatür ve işte gelişim de farklı yönlerinden bakıyor klinik psikolojide. Yani biliyoruz ki mesela benzer tohumları aynı ya da benzer saksılara ektiğimizde bazısı büyüyor, serpiliyor, bazısı büyümeyi gerçekleştirmiyor. İnsanlar da bu şekilde. Farklı mesela ya da aynı strese diyelim, herkesin tepkisi aynı biçimde değil. Bazısı gerçekten ve de içten bir biçimde daha çok etkilenirken.
Evet.
Bazısı büyük streslerden bile gerçekten çok az yara alarak çıkıyor. Büyük travmalardan bile. Bu neye bağlı, neye bağlıyorsunuz bunu? Çok genel ama.
Evet evet, bunu ben bir sürü şeye bağlıyorum ama her şeyden önce çocuğun bu dünyaya gelirken bir fizyolojik, biyolojik değil mi, genetik bir yapısı var. Bir yapılanması var. Her şeyden önce vücudumun nasıl çalıştığı, organlarımın nasıl çalıştığı, nörolojik yapılanmamın nasıl geliştiği, dünyayı algılamamı etkileyen bir şey. Bu bir kere yatsınamaz. Yani fiziksel olarak bu dünyaya gelirken benle birlikte gelmiş olan şeyler göz önünde bulundurulmalı. Çünkü o etkileşimi, herhangi bir etkileşimi ben bunun üstünden yapıyorum. Tek varlığım bu dünyaya geldiğim andan itibaren. İkinci bir tanesi, ortamın hakikaten benim büyümem için ne kadar elverişli olduğu, bunun da dayanıklılık açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ortam ne kadar benim özelliklerimi gözlemliyorsa, benim özelliklerimi kabul ediyorsa, benim özelliklerimin açığa çıkabilmesi, gelişebilmesi için kendini bana göre ayarlıyorsa, o zaman bendeki bu yaşamsal endişe daha az oluyor. Ben güven ilişkisi kurmaya daha açık oluyorum. Böyle olduğunda da hakikaten bir tepki de versem bir uyarana, beş tepki de versem sonucunda hakikaten bir ihtiyacımın karşılanacağını biliyorum ve bu deneyim tekrar ettikçe daha da güven duyuyorum ve sakinleşiyorum. Bu da yadsınamaz bir şey. Tabii ki bu ortamı sağlayanlar olarak annemin babamın da hangi durumda oldukları, benim ne koşulda dünyaya geldiğim, beni ne koşulda dünyaya getirdikleri, bana bakmakla ilgili taşıdıkları endişeler, benim nasıl beklendiğim, benden beklentiler, bunların hepsinin bunun içinde olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Ama tabii ki doğuştan getirdiğim şeylerin en önemli varlığım ve varlığımın parçası olduğunu bilmek gerek diye düşünüyorum. Çünkü çocuk dünyaya geldiğinde bizim yapacağımız şey bu çocuk neye ne tepki veriyor onu anlamaya çalışmak. Yani nasıl bir anne olayımdan çok çocuğun özelliklerini öğrenmeye çalışmak. Anneliği değil çocuğu öğrenmeye çalışmak. Evet. Çocuğu tanımaya çalışmak bu ilişkiyi güçlendiren bir şey. Dolayısıyla dayanıklılık da çocuk hangi dayanıklılıkla bu dünyaya gelmişse bundan sonra onun üstüne koyacaklarını da bu sayede koyabilecek.
Evet, kesinlikle. Şu çok ilginç, şimdi söylediklerinizden de onu düşündüm. Bu mizaç literatüründe çalışan araştırmacılardan biri, zannederim Sinelman'dı. Şöyle bir şeyle başlıyor kitabına. Diyor ki birinci çocuğum olduğunda tam da hayal ettiğim mizaçta bir çocuğum oldu. Ve diyor, şurası çok güzel. İkinci çocuğu yapmasaydım mizaç çalışmaya asla başlamayacaktım.
Bilime bir katılsın muhteşem.
Çok hoşuma gitti. Birinci deneyimim çok işte böyle hani tam hayalimdeki kafamdaki şey. Ve de yani o kadar eminim ki diyor yani daha social constructivist perspektiften bakıyorum. Yani her şey tabulara sapar. Ne verirsen onu alırsın ve işte şekillendirebilirsin. Fakat ikinci çocuğum olduğunda gördüm ki mizaç temel belirleyici. Ve yeah. İlk ebeveynlik deneyiminden öğrendiğim hiçbir şeyin çalışmadığını gördüm.
Yani bu çok güzel. Her seferinde çocuğu yeniden öğrenmek gerek yani. Çocuğu her yeni yaşında da yeniden öğrenmek gerek yani. Gelişim teorileri de böyle ortaya çıktı. Evet, evet. Muhteşemmiş, süper. Evet,
aynen öyle. Ben de şunu diyorum yani kendi deneyimim içinde şimdi aslında belki onu kavramak belli bir zaman aldı benim için. Bence her ebeveyn için de herhalde benzerdir diye tahmin ediyorum. Gerçekten sürekli oyun içinde diyeceğim. Hedef değiştiren yani hareketli bir hedef var.
Ya ya. <Yeah, yeah. gülüyor>
O çünkü çok ilginç. Çok küçük aylarda hep şöyle bir his geliyordu arada bir mesela 3. ay diyorum ki çözdüm ben bu işi tamam. İşte
yeah.
Uyku düzeni oturdu. İşte banyo yaptırıp şunu yapıp kitap okuduğunda bu saatte uyuyor. Ondan sonra iş çıkartıyor bambaşka bir şey geliyor.
Yeah.
Bağlam geliyor. Ve her seferinde artık bir yerden sonra uyandık yani ikimiz de, eşim de ben de tamam yani bunun böyle birkaç ayda bir kalibrasyon oluyor ve kurallar değişiyor.
Değil ve hemen ayak uydurmak lazım.
Aynen, aynen öyle, o uyumlanma sürecine uyumlanıyoruz aslında.
Evet.
Özge Hocam muhteşem bir sohbet oldu. Çok çok teşekkür ederim. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey varsa bitirmeden önce belki sizden yorumlarınızı alabilirim isterseniz.
Yok, ya hiçbir şey yok. Ben de taslamam oldu gibi düşünüyorum. Çok teşekkürler aynen. Beni davet ettiğin için. Çok keyifliydi.
Ben teşekkür ederim. Aynen, her zaman sizle konuşmak çok keyifli. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Evet. Görüşmek üzere.
Sanker küçük tekerleklerle duvara yelken kuyusu tırman. Bir yelken kuyusu bak tanker duvarın en. Bak.